Ayrım 17, Kayıp Yaz 2015, Altan Öymen, sayfa 213, 8. Bölüm. Amaç kurulsun mu, kurulmasın mı? AKP ile CHP arasındaki koalisyon görüşmeleri, AKP'nin isteği üzerine istikşafi olarak başladı. 38 günlük bir çalışma süresi kullanıldı, 5 toplantı yapıldı, toplam olarak 35 saat çalışıldı. Sonuçta şu saptama yapıldı. Anlaşmaya varılamadı ama görüşmeler faydalı oldu. Evet, meclis başkanlığı seçimi bitti. Türkiye Devlet Protokolü'nün ilk 3 makamında da AKP kökenli politikacıların oturduğu bir devlet olmaya devam etti. 1. Cumhurbaşkanı AKP kökenli, 2. Meclis Başkanı AKP kökenli, 3. Başbakan AKP kökenli. Daha önce de belirttim, devletteki bu ilk üçteki durum 7 Haziran 2015'ten önceki siyasi yelpazeye uygundu. AKP kökenli Cumhurbaşkanı bir önceki yıl yapılan referandumda seçilmişti. Meclis Başkanı ile Başbakanın AKP içinden çıkması da 2011'deki genel seçimin sonucuydu. Çünkü o seçimle oluşan meclisteki mutlak çoğunluk AK Parti'deydi. O çoğunluk seçtiği meclis başkanı Cemil Çiçek'i de kendi içinden çıkarmıştı. Güven oyu verdiği Ahmet Davutoğlu'nu da. Ama 7 Haziran 2015 gecesi o tablo tamamen değişmişti. AKP mutlak çoğunluğunu kaybetmişti. Devletin en yüksekteki 3 makamından en az birinin AKP'nin dışında olması hem yeni yasama döneminin siyasi dengelerine uygun olacaktı hem de yeni kurulacak hükümetin o yeni dengeye uygun olarak oluşmasını kolaylaştıracaktı. Bu olmadı. Daha önceki bölümlerde belirttik. Mecliste milli iradenin yönünde davranmanın da gereği olan o tablo oluşturulamadı. Ve her şey sanki 7 Haziran 2015 seçimi hiç yapılmamış gibi bir hava içinde kaldı. Siyaset hayatımızda son sıralarda kullanılan deyime uygun bir fiili durum halinde eskisinin aynısı olmaya devam etti. Bu meclis başkanlığı seçiminin sonucu olan durum. Hükümetteki fiili durum. Gelelim hükümetle ilgili duruma. O da bir fiili durum olarak devam ediyordu. Hükümetin başbakanı Ahmet Davutoğlu parlamenter sistemlerdeki usule uygun olarak görevinden istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gene usule ve geleneğe uygun olarak istifayı kabul etmiş ama Davutoğlu'ndan yeni hükümet kuruluncaya kadar hükümetiyle birlikte görev başında kalmasını rica etmişti. Meclis başkanının seçiminden sonra yeni hükümeti kurma görevini de Davutoğlu'na vermişti. Bu da usule ve geleneğe uygun bir durumdu. AKP meclisteki mutlak çoğunluğunu kaybetmişti. Ama meclisin milletvekili sayısı açısından en büyük partisi olmaya devam ediyordu. Yeni hükümeti kurma görevinin o partinin genel başkanına verilmesi de normaldi. Böylece Davutoğlu yeni hükümetin kurulmasına kadar eski hükümetiyle görevine devam edecekti. Yeni hükümet ya koalisyon hükümeti ya da azınlık hükümeti olarak kurulunca da o koalisyon hükümetinin veya azınlık hükümetinin başkanı olarak görev yapacaktı. Yani yeni hükümetin kurulmasına kadar ki 45 gün içinde yönetim gene AKP'nin elinde kalacaktı. Yeni hükümet kurulduktan sonra da aynı durum devam edecekti. Yönetimin başında gene AKP'li başbakan kalacaktı. Eğer yeni hükümet koalisyon hükümeti olursa başbakan yardımcılığı ile bazı bakanlıklar koalisyon ortağına geçecekti ve Davutoğlu önemli kararları ortağıyla birlikte oluşturacaktı. Sorumluluklarını da onunla paylaşacaktı. Azınlık hükümeti olursa da önemli kararlarda kendisini dışarıdan destekleyenlerin görüşünü almak ve onlarla uzlaşmak zorundaydı. Onların hükümete verdikleri desteği geri çekmesini ve hükümetin düşmesini önlemek için. Bütün bunlar parlamenter demokrasilerin usulle ilgili kurallarına uygundu. Ama o usullerle birlikte ister yarı başkanlık, ister parlamenter sistem olsun, ister başkanlık sistemi, demokratik ülkelerin hepsinde bir de demokrasinin gelenekleri vardı. Onlara da uyulması esastı. O geleneklerin başta geleni sağlıklı bir demokratik yönetimin gerçekleşmesi amacıyla konulmuş olan usul kurallarının amaçlarına uygun bir şekilde uygulanmasıydı. o kuralların amaçlarının dışındaki hedefler için kullanılmamasıydı. Amacının tam tersine bir uygulama. 2015 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başlattığı koalisyon görüşmelerinde ise o kuralların amacının dışında kullanılması bir yana, amacının tam tersine sonuçlar verecek şekilde kullanıldığının en çarpıcı örnekleri ortaya çıktı. Hükümet kurulmasını kolaylaştırmak için konulmuş olan anayasal yaptırımlar, hükümet kurulmasını olanaksız hale getirmek için uygulandı. 2015'in Temmuz ayında yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmiş olan AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na verilen görev ve yetkinin özeti, kendisine verilen resmi yazıda da yazıldığı gibi, hükümeti kurmaktı. Davutoğlu'na o görevi tamamlaması için 45 gün süre verilmişti. Eğer Davutoğlu görüşmelere başladıktan sonra o görevi zamanında tamamlayamayacağı kanısına varırsa, görevi Cumhurbaşkanı'na iade etmek durumundaydı. Cumhurbaşkanı da hükümeti kurma görevini derhal bir başka milletvekiline vermek durumundaydı. Gerçi Cumhurbaşkanı'nın anayasaya göre bir yetkisi vardı. Yeni seçilen Millet Meclisi'nde başkanlık divanı seçiminden sonra 45 gün içinde Bakanlar Kurulu'nun kurulamaması halinde Cumhurbaşkanı Meclis Başkanı'na danıştıktan sonra seçimleri yenilemeye karar verebilirdi. O yetki 1982 Anayasası'nın 116. maddesindeydi. Ama öyle bir yetkinin anayasada yer almasının amacı belliydi. Hükümetin kurulması gereksiz yere uzamasın, koalisyon pazarlıkları sürüncemeye uğramasın, ülke uzun süre yeni meclisten güven oyu almamış bir hükümetin geçici yönetiminin altında kalmasın, seçim yenileme tedbirinin etkili olabileceği beklentisinin arkasında da şu düşünce vardı: seçimden yeni çıkmış olan milletvekilleri yeniden seçime gitmeyi zaten istemezler. Yeni bir seçim, seçim yorgunluğundan yeni çıkmış partiler ve milletvekilleri için en sevimsiz ihtimaldir. Buna meydan vermemek için hükümetin bir an önce kurulmasını tercih ederler. O yoldaki çalışmaları yapıcı bir şekilde yürütürler veya desteklerler. O süreci herhangi bir nedenle engellemek isteyenler çıkarsa, onların karşısına da yeniden seçim ihtimali çıkar. Anayasaya 116. madde konulurken yapılan hesap buydu. Partiler ve milletvekilleri üzerinde bir çeşit, yoksa yeniden seçime girmek zorunda kalırsınız baskısı oluşturmaktı. O baskının anahtarı Cumhurbaşkanı'nın elindeydi. Seçimi yenileme kararını önce meclis başkanına danışmak kaydıyla o verebilirdi. Tabii hükümetin kurulması çalışmaları 45 günü geçse de Cumhurbaşkanı o yetkisini kullanmaya gerek görmeyebilirdi. Sorunun o yetkiyi kullanmasına gerek kalmadan çözülmesini bekleyebilirdi. Zaten anayasadaki o konudaki cümlede Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verir denilmiyordu. Karar verebilir deniliyordu. Bu tabii Cumhurbaşkanı o kararı isterse verir, isterse vermez anlamına geliyordu. Nitekim o maddenin 1982 anayasasına girişinden bu yana 34 yıl geçtiği halde o yetkiyi hiçbir Cumhurbaşkanı kullanmamıştı. O maddenin anayasaya hükümetin bir an önce kurulmasını sağlamaya yönelik bir etken olarak konulduğu göz önünde tutulmuştu. Seçimlerden sonraki koalisyon hükümetlerinin kurulması gecikse bile bunun yeni bir seçim gerekçesi olarak kullanılabileceği yolunda bir eğilim ortaya çıkmamıştı. 2015 Haziran'ındaki seçimden sonra ise o eğilim birdenbire patlayan bir fırtına gibi ortaya çıkmıştı. Örneklerini bu kitapta gazete manşetleriyle gösterdik. Erken seçim, yeni seçim, tekrar seçim sözleri seçimin ertesi gününden itibaren gerek AKP kulislerinde gerek AKP'yi destekleyen gazetelerin manşetlerinde en çok kullanılan sözler haline gelmişti. Dostlar alışverişte görsün. Ahmet Davutoğlu'nun seçimden sonraki hükümeti kurmakla görevlendirildiği günden itibaren ise yapılan partiler arası temaslarda AKP heyetinin hedefinin 45 günlük görev süresinin mümkün olduğu kadar uzun kısmını bir dostlar alışverişte görsün havası içinde geçirmekten ibaret olduğu görülmüştür. Öyle ki AKP-CHP müzakerelerinde 38 gün içinde gerçekleştirilen sadece 5 oturumun toplam çalışma süresi 35 saatten ibaret kalmıştır. Yani o süreyi günlere bölersek gün başına 1 saatten daha az bir çalışma süresi kullanılmıştır. Gerçi o 35 saat içinde konuşulan konular üzerindeki fikir alışverişi partiler arası ilişkilerde gene bir aşama sayılabilir. Çünkü meclisimizde partiler arası konuların bir gündem çerçevesinde enine boyuna konuşulduğunun fazla örneği yok. Hatırlarda kalan bir örnek, 4 partinin katıldığı ve anayasanın 60. maddesinin görüşüldüğü 4 partili anayasa çalışmalarıdır. O çalışmalar da amaçlanan sonucu vermemiştir. Ama gene de iyimser bir yorum yapalım. O 4 partili anayasa çalışmaları sırasında hiç olmazsa şu gerçek ortaya çıkmıştır. Aralarında önemli görüş farkları olmasına rağmen 4 parti uzun tartışmalardan sonra yeniden yazmaya çalıştıkları yeni anayasanın 60 maddesi üzerinde görüş birliğine varabilmişlerdir ve maddeleri yeniden yazabilecek duruma gelmişlerdir. Eğer o 60 maddelik çalışmanın daha sonraki aşamasında AKP'nin başkanlık sistemi merakı depreşmeseydi daha fazlası üzerinde de anlaşabileceklerdi. AKP ile CHP'nin iki partili görüşmelerinin türü tabii başkaydı. Onlar bir koalisyon hükümeti kurabilir miyiz çalışması yapacaklardı. Ama buna bir türlü başlayamamışlardı. Çünkü Davutoğlu tarafların önce birbirlerinin eğilimini saptamaya çalışmaları gerektiği kanısındaydı. Saptamaya çalışma diyorum. Herhalde Davutoğlu da o çalışmalarda yapılabilecek olanın bundan ibaret olduğunun farkında olmadı ki o görüşmeleri istikşafi sıfatıyla tanımlamıştı. İstikşafi Osmanlıca bir kelime. Osmanlıcayı yaşım gereği iyi bildiğimi sananlardan biriyim ama bu şekilde kullanıldığını hiç işitmemiştim. Kelime keşiften geliyor. Mesela Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfetmesindeki gibi. Kolomb'un gemisiyle bilmediği denizlerde ilerlerken bilmediği bir kara parçasına ulaşınca önce karaya çıkıp "Burası ne biçim yerdir, toprağı nasıldır, insanları var mıdır?" diye bir araştırma yapmaya başlaması için kullanılabilir. İstikşafi sıfatının siyaset alanında kullanılması da belki siyasetçilerin hiç tanımadıkları, hangi konuda ne düşündüğünün farkında olmadıkları kişilerin huyunu suyunu öğrenmek için yaptıkları temaslar için söz konusu olabilir. Davutoğlu'nun yaptığı koalisyon görüşmelerini istikşafi diye nitelemekteki kastı o ise şu açıdan haklı görülebilir. 2015 Haziran'ında koalisyon görüşmeleri yapmak için bir araya gelen AKP'lilerle CHP'liler gerçi birbirlerine o kadar yabancı değillerdi. Aynı çatı altında görev yapıyorlardı. Haftada 3 gün genel kurul veya komisyon toplantılarında bir araya geliyorlardı. Birbirlerinin belirli konulardaki konuşmalarına kulak kabartıyorlardı. Ama Davutoğlu da o istikşafi sözünü kullanırken kendi partisinin durumunu gözetmiş olabilir. Uzun süre iktidarda kalan partilerin milletvekillerine musallat olan bir hal vardır. Siyasete ayırdıkları vaktin çok büyük kısmını kendi partilerinin içindeki siyaset için kullanırlar. Muhalefettekilerin konuşmalarına kulak kabartırlar ama ne söylediklerini yeteri kadar dinlemezler. Kendileriyle onlar arasındaki ortak paydaları fark etmezler. Ve hele partilerinin sözcüleri muhalefet partilerini düşman gibi görüp o partilere her fırsatta veriştirmeyi marifet sayıyorsa onlar da o havaya kapılırlar. Muhalefetle koalisyon kurmak bir yana belirli konularla sınırlı kalacak uzlaşmalara varmayı bile akıllarından geçiremezler. O bakımdan konu muhalefetle diyalog kurmak olursa muhalefettekileri biraz olsun tanımaya gerçekten ihtiyaç duyabilirler. Davutoğlu'nun o görüşmeleri istikşafi diye nitelemesi o açıdan haklı görülebilir. Fakat bunda o nedenin dışında başka bir etkenin de rolü olduğunu gösteren işaretler ortadaydı. Seçim gecesinden başlayarak Davutoğlu o işaretlerin gereğini de göz önünde tutmak zorundaydı. Gerçi kendisi seçim gecesi yaptığı konuşmada milli iradenin gereğini yerine getireceğini ilan etmişti. Ama konuyla ilgili olarak artık Cumhurbaşkanlığı katındaki gelişmeleri de izlemek durumdaydı. İstikşafi çalışmaları orada da sürdürmesi gerekiyordu. O konuda içinden ne geçtiği tabii bilinmez ama mantığa uygun tahminler şöyleydi. Davutoğlu siyasi kariyeri açısından yeni bir seçimin yanlısı olamazdı. 7 Haziran seçiminin sonucu onun durumunu güçlendirmişti. Bir koalisyon kurulduğunda yetkilerini ortaklarıyla paylaşacaktı ama Cumhurbaşkanı ile ilişkilerinde daha güçlü hale gelecekti. Ayrıca kendisine güvenen bir kişiliği vardı. Kariyerinde başarılı olduğuna ve daha da olacağına inanıyordu. Koalisyonun kurulabilmesini tercih ediyor olmalıydı. Ama bunu herhalde partisi içindeki durumu açısından açığa vuramadı. Kendini Cumhurbaşkanı katında çizilen çizgiye uymak zorunda görüyordu ve o çizginin gereğini yerine getirmeyi tercih etti. Bu tabii sadece bir tahmin. Ama koalisyon görüşmelerinin seyri o tahminin pek yanlış olmadığını gösterdi. Hava iyi ama... Görüşmeler 13 Temmuz 2015 Pazartesi günü hükümeti kurmakla görevli Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret etmesiyle başladı. Davutoğlu hükümeti kurma görevine alışından sonra parti liderleriyle tek tek görüşmek için randevular almıştı. İlk ziyareti ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak Kılıçdaroğlu'na yapıyordu. İki lider yanlarındaki birer arkadaşlarıyla birlikte bir araya geldiler. 1,5 saat görüştüler ve basına açıklamalar yaptılar. O açıklamalardan görüşmenin tam bir karşılıklı nezaket havası içinde geçtiği anlaşılıyordu. Davutoğlu o havayı görüşmeden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şu cümleyle özetledi.
Görüşme bir kere gerçekten son derece samimi, dostane bir atmosferde geçti. Ben misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Çok sıcak bir ortamda, Ramazan'ın havasına uygun şekilde karşılıklı görüşlerimizi paylaştık.
Daha sonra işin esasına girdi ve amacının bir an önce güçlü, sağlam ve karşılıklı güvene dayalı bir hükümetin kurulması olduğunu ifade etti. Şu cümlelerle.
Türkiye'nin hükümetsiz bir dakikaya dahi tahammül göstermeyeceğini, bir an önce güçlü ve sağlam bir hükümetin, karşılıklı güvene dayalı güçlü hükümetin kurulmasını arzu ettiğimizi ifade ettim. Kendisi de bu çerçevede görüşlerini dile getirdiler. Aynı şekilde güven esasına vurgu yaptılar. Güçlü hükümet vurgusunda bulundular. Bu çerçevede ilk olarak bir niyet ve karşılıklı anlayış içinde görüşmelerin devam etmesi konusunda bir ortak anlayışa ulaştığımızı görüyorum.
Bu cümleler de iyimserlik vericiydi. İki parti arasında bir koalisyon hükümeti kurulmasının mümkün olduğu izlenimi veriyordu. Ama Davutoğlu o cümlelerden hemen sonra o istikşafi sözcüğünü araya sokmayı ihmal etmiyordu. Şöyle,
bu ilk temas sonrasında istikşafi olarak karşılıklı, birbirini yakından, özellikle yaklaşımlarını görme bağlamında bir çalışma sonrasında ikinci tura gidilecek. Aynı usulü, bunu özellikle zikrediyorum, aynı usulü yarın Sayın Bahçeli'ye de teklif edeceğim. Yani bir mutabık kalınmış koalisyon müzakereleri değil bunlar. Müzakereler öncesinde birbirini doğru anlamalarını temin edici ön görüşmeler. Bir yanlış anlaşılma varsa bunun giderilmesi, işte doğru tabirini zikrediyorum, istikşafi, yani karşılıklı keşfetmeye ve muhtemel bir müzakere, bir hükümet ortaklığı müzakeresi başlayacak. Zemin varsa müzakere ondan sonra başlayacak. O da ikinci turda ortaya çıkacak bir durum.
Davutoğlu'nun bildirdiğine göre ikinci tura kadar bu temaslar devam edecekti. Peki ikinci turda ne olacaktı? Davutoğlu'nun gazetecilerin o konudaki sorularına verdiği cevap şöyleydi.
İkinci turda bu zemin üzerinde nasıl bir yol izlenebileceği genel başkanlar arasında bir kere daha görüşülecek.
Başbakan Davutoğlu'nun basın mensuplarına yaptığı açıklamanın belirli bölümleri birbiriyle çelişir gibiydi. Mesela bir cümlesinde hükümetin bir an önce kurulması gereğini güçlü gerekçelerle vurguluyordu. Diyordu ki,
küresel ve bölgesel alanda çok yoğun devinimlerin, gelişmelerin yaşandığı bir dönemde bütün siyasilere hepimize düşen temel görev, ülkemizin geleceğini, ufkunu açacak bir hükümet yapısının bir an önce ortaya çıkmasıdır. Bu konuda bizim irademiz, niyetimiz, samimiyetimiz açıktır. AK Parti olarak bu görüşmelerde inşallah karşılıklı bir zemin oluşması halinde daha da güçlendirecek şekilde görüşmeler devam eder ve milletimize güzel, hayırlı haberleri en kısa sürede verme imkanına kavuşuruz.
Evet, çok yoğun küresel devinimlerin yaşandığı bir dönemde hükümetin bir an önce en kısa sürede kurulması temel görevdir, tamam. Ama sıra gazetecilerin sorduğu görüşmeler ne kadar sürer sorusuna gelince, başbakanın o soruya verdiği cevap umut verici değildi. Gazetecilere başlayacak görüşmelerin istikşafi olduğunu tekrar hatırlatıyor, bunlara ön görüşme denilebileceğini söylüyor ve şöyle diyordu.
Çok çabuk verilecek bir karar zamanla çıkacak bir problem sebebiyle hayal kırıklığına yol açılabilir. Bir kararsızlık hali de süreci tümüyle durdurabilir. Onun için ben süreç mantığının, süreç yönetiminin bu tür müzakerelerde önem taşıdığı kanaatindeyim. Bu bir ön görüşmedir. Müzakere öncesi ön görüşme ve heyetlerimiz arasında yapılır ve ortak zemin dediğim gibi keşfedilmeye gayret edilir. Yöntemi bu olacak. Dolayısıyla bize bilgi sunulacak, ikinci turda da heyetlerimizin temsilcileri iki genel başkan ortak da sunabilirler ayrıca görüşlerini. Orada değerlendirme yapacağız.
17. ayrımın sonu. Sayfa 223.